Ayrım 9. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 104. Bir cebinde İkdam gazetesi, diğerinde ise Deutsche Bank'ın hesap cüzdanı olduğu halde Ayestefanos'a son trenle dönen İhsan Sait'in keyfi yerindeydi. O akşam Mürsile Ahize yoluyla Alman rakibiyle ve elbette Rebaz'ı suistimal ederek 10. ve son bir şatranç oyunu oynanacaktı. Cebindeki hesap cüzdanındaki meblağ tam 51.100 altın mark idi. Eğer Rebaz son müsabakayı da kazanırsa banka hesabının yekûnu 102.300 mark olacak ve bu parayla da aşkı ve cananı Dojira'ya kendisini kavuşturacak planı gerçekleştirebilecekti. Ancak biri İhsan Sait'e beddua etmiş olmalıydı ki o gece Ahize'nin kulaklığını başına geçirip randevu saatini sabırsızlıkla bekledikten sonra aşina olmadığı gayet resmi bir ses işitti. Konuşan şahıs şatranç meraklısı Alman'ın uşağıydı. Adamın sözlerine kulak verince İhsan Sait'in başından aşağı kaynar sular döküldü. Uşağının dediğine bakılırsa Alman şu anda Konstantinopolis'e geliyordu. Tren rötar yapmaz ve kısmet olursa bu sabah Sirkeci Garı'nda olacak ve aynı günün akşamı Pera'daki Serkil Dorian Kulübü'nün salonunda kendisiyle şatranç oynayacaktı. Bir askeri asilzade olan pederiyle gelen Alman, ayrıca İhsan Sait'ten kafa kağıdını da yanında getirmesini rica etmekte, çünkü şatranç gibi asil bir oyuna kendisi yerine başka şahısları sokan namussuzların fazla sayıda olduğunu bin bir özürle belirtmekteydi. O anda dünya, İhsan Sait'in gözüne zindan kesildi. Hevesi kursağında kalmıştı. Hiç mi hiç şatranç bilmiyordu. Gerçi hesap adamıydı ama Rebaz'ın dediğine bakılırsa rakibi yaman bir oyuncuydu. İşin kötüsü oyun 18 saat sonra başlayacaktı. Sonunda bana İhsan Sait derler, düştüğüm yerden bir avuç toprak almadan kalkmam diyerek Rebaz'ı çağırdı ve kendisine şatranç denilen lanet olasıca oyunun kaidelerini, inkişafları, oyun sonlarını, pat, rok nedir, artık ne halt varsa hepsini bir bir öğretmesini söyledi. Bu işe başladıklarında sabahın ikisiydi. Az sonra uzaktaki bir çiftliğin horozu tünediği yerde gözünü açtı. Sabahın ilk horozuydu bu. Daima ezanla birlikte öttüğü için senelerdir kesilmemişti ve eceliyle ölecek gibiydi. İşte bu horoz yaygarayı koyverdiğinde zamanın iyice tükendiği kafasına dank eden İhsan Sait'in yüreği hop edecekti. Elinde dizginlerle Bevval arabada beklerken Rebaz gece uyumadığı için süzgün, bitkin ve argın İhsan Sait'in arkasından bağırmaktaydı. Efendi, efendi, dur! Daha atın nasıl hareket ettiğini öğrenmedin. Uyku sersemi adam tekerleğe basıp arabaya binince Bevval hayvanı kırbaçladı. İşe bak ki tren de o gün tam saatinde geldi. İşte İhsan Sait Sirkeci Garı'na yorgun ve tükenmiş olarak indi. Üstelik sakal tıraşı bir yana yüzünü yıkamayı bile unutmuştu. Aynaya baksa gözlerinin kan çanağı gibi olduğunu görecekti. Her şey bir yana şemsiyesini almayı da unutmuş, aksi gibi bir de yağmur başlamıştı. İşte bu harap adamcağız sağanak altında ayaklarını sürüye sürüye köprüye yürüdü. Karaköy'de tramvaya bindiğinde oturacak yer bulamamıştı. Nihayet Cadde-i Kebir'deydi. Sponek birahanesine girip zihninin açılması umuduyla bir bira içme gafletinde bulundu ve hemen helaya gidip istifra etti. İşin kötüsü pantolonuna da kusmuk bulaşmıştı. Mendilini almayı unuttuğunu fark etti. Lekeleri bu yüzden eliyle temizlemeye çalıştı. Yağmurdan sırılsıklam olduğu için kış olmamasına rağmen yakılan sobanın başında boşalan sandalyeye oturdu. Ama Allah'ın işine bak ki az sonra soba tütmeye başlamıştı. Çok geçmeden içerisini duman kapladı ve garsonlar bacayla uğraşırlarken müşteriler birer ikişer dışarı kaçtılar. Yağmur hala şakır şakır yağdığı için İhsan Sait dışarı çıkamadı. Ama salon dumandan geçilmediği için gözlerinden yaş geliyor, ikide bir öksürüyordu. Meşe odununun dumanını soluduğu için bir de şiddetli baş ağrısı tuttu. Kafası zonk zonk zonklarken nihayet zaman geldi. Avrupa'yı saate göre tam 8'de Serkil Dorian'ın önündeydi. Kapının üstündeki o sakallı, boynuzlu ve dehşetengiz mahluka baktı. Sağında ve solunda melekvari iki figür olan bu mahluk sırıtıyordu. İhsan Said o anda kendini acıdı ve içi cız etti. Mermer merdivenin basamaklarını adeta bir cenaze gibi bir bir çıktı. Redingotlu kapıcıya kendisini bekleyen Alman'ın adını verip sanki doğduğuna bin pişman üst kata tırmandı. Tepesine ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Müsabakanın yapılacağı salonun kapısı aralıktı ve içeriden Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça ve İngilizce neşeli konuşmalar ve çıngıraklı kahkahalar işitiliyordu. Kapıdan girdiğinde sırmalı üniformalarının göğsünde at nalı gibi madalyalar ve nişanlarıyla askeri ateşeleri, klapeli gömlek yakaları kolalanmış, ütülü pantolonları, frakları ve güderi eldivenleriyle sefirleri, bu beyefendilerin geniş dekolteli, korse sayesinde incecik belli ve yastıkla abartılmış geniş sarılı hanımlarını ve kızlarını, ayrıca birkaç paşa ile yaverlerini gördü. Yüklü, yağlı ve yollu, halli vakitli kalantorlar da buradaydı. Beyler tok bir sesle konuşup pes kahkahalar atarlarken, hanımlar neşeyle fıkırdaşıp kıkırdıyorlar, az sonra servis edilecek şampanyayı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Salonun sağında John Reid işi, 15. Louis tarzı bir camlı dolap, solunda ise Kraliçe Victoria devrine ait asri bir ceviz teşhir dolabı vardı. Mevsimi olmadığı halde bastıran serin hava nedeniyle hazırlanan ve meşe odunlarının çıtır çıtır yandığı gösterişli şöminenin yanında koskoca bir Sultanahmet halısının üstünde abonozvari bir sarkaçlı saat görünmekteydi. Zemin ayrıca Tebriz ve Şiraz halılarıyla döşenmişti. Pencerenin yanındaki Kral Edward devrine ait sarımtırak Hint ağacından arabesk motifli bir yazı masası herhalde hesap kitap yapacak azalar için oradaydı. Kapının yanına ise 16. Louis tarzı konsolun mermer zemini üzerine Qianlong devrine ait çiçek bezemeli ve üzerinde Çince bir şiir yazılı koskoca ve ağır yeşil bir vazo yerleştirilmişti. Pencerenin hemen önünde 4. William tarzı bir gül ağacı sehpa ve iki yanında da yine Victoria tarzı puf minderli iki sandalye vardı. Sehpanın üzerine İhsan Said'in kaderini belirleyecek şatranç takımı konmuş, hatta beyaz ve siyah mermerden taşlar bile dizilmişti. Tavandaki yaldızlı bezemeler ve billur avize, azaların tüttürdükleri cigaraların ve puroların mavi ejderhalar gibi kıvraşıp oynaşan dumanlarından görünmüyordu. Bu hanımlar ve beyler avantgard terzilerin kapısını aşındırırken kapının iki yanında bekleyen uşaklar 100 sene öncesinin modasına göre giydirilmişti. Bu ciddi adamların pudralı beyaz perukaları, ancak dizlerine kadar gelen pantolonları, yırtmaçlı ve uzun kuyruklu ceketleri, baldırlarını saran ipek çorapları ve burunları köşeli birer parlak tokayla süslü topuklu ayakkabıları vardı. Öyle ki, iki asır önce bu halleriyle Avrupa sokaklarında dolaşsalar, ahali onları dük yahut kont zannedebilirdi. Salondakiler ise tam tersi kıyafet konusunda ifrata kaçmışlar, hele hele hanımlar göğüslerini, bağırlarını açmışlardı. Anlaşılan bunu kendileri için bir imtiyaz olarak görüyorlardı. Onlar arasında bir yandan gözlerindeki çapığı, diğer yandan pantolonundaki lekeleri silmeye çalışan İhsan Said ise uşaklardan bile beter durumda gibiydi. İşte bu haliyle rakibi olan Alman'ı aradı ve buldu. Adamın yanında pederi de vardı. Yüzünde sol kaşından sağ yanağına kadar bir kılınç yarası taşıyan bu peder, askeri zadegan zümresine mensup bir asildi. Ve Kaiser William tarzı post bıyığı, ihtiyara yiğit bir görünüm veriyordu. Katıldığı birçok muharebede kendisine onca madalya ve nişan onun için mana ifade etmediğinden olsa gerek, boynunda alt tarafı birinci sınıf demir haç vardı. Demir haçlı bu ihtiyar asker ne kadar sade ise az sonra İhsan Said ile şatranç oynayacak olan oğlu o kadar fiyakalıydı. Şatranca meraklı bu zat, mavi tören üniformasına ve kılıncına bakılırsa pederinin mesleği olan askerliği tercih etmişti. Göğsü silme nişan madalya doluydu ama en gurur duyduğu aksesuarı herhalde boynuna asılı ve üzerinde pour le mérite yazılı, altın süslü, mavi liyakat haçı olsa gerekti. Denildiğine göre bunu ancak fazilet sahibi zevata verirlerdi. Umumiyetle kadın kız meselesi yüzünden eldivenini suratlarına çarpıp onu bunu düelloya davet eden bu Alman, bir de zürriyetinin kurumasından endişe eden pederince tutulmuş kılınç üstadları tarafından terbiye edilmişti. Kısacası adam katakulliye müsamaha gösterebilecek kişi değildi sanki. Anlaşılan bir mandepsi tezgahlayan herhangi biri karşısında hem kılıncıyla onu hem de Babı Ali'ye her türlü baskıyı yapabilecek Alman sefaretini bulurdu. Bu fiyakalı asilzade İhsan Sait'e derhal pasaportunu ibraz etti. O da Alman'a kafa kağıdını uzattı ve tokalaştılar. Şatranç müsabakası şampanya içildikten sonra başlayacak ve iddiasına göre Alman eğer İhsan Sait'i yenemezse ortada olan paranın iki katını verecekti. Elbette aynı şart İhsan Sait için de geçerliydi. Bu esnada Laurent Perrier şişeleri geldi. Ancak bir Fransız şampanya şişesini açtığı anda fırlayan tıpa İhsan Sait'in sol gözüne isabet ediverdi. Ancak salondakilerden bazıları bu olayı gülünç bulmuş olacaklar ki kıkırdadılar. İşin kötüsü uykusuzluktan adam akıllı sersemlemiş ve süklüm püklüm görünen İhsan Sait kolay bir av olarak oradakilerin dikkatini de çekmişti. Fransa sefaretinde çalışan bir katip ona istihzayla bir soru sordu. İhsan Sait ona bir şeyler söyledi ve Fransız Le fumier, l'urine, l'anchois dedikten sonra etraftakilerle beraber kahkahalarla güldü. Bunun üzerine salonda bulunan bir paşa yaverine "Yahu kafir bizim adama ne söyledi?" diye sorunca "Kafir bizim adamın La Foua parfümü mü kullandığını sordu. Meğerse Foua gübre, idrar ve ançüezin baş harfleriymiş." cevabını aldı. Yerin dibine geçen İhsan Sait ezile büzüle kalabalığa arkasını döndü. Duvardaki maun çerçeveli aynada şampanya tıpasının isabet ettiği sol gözünün şişip morardığını o anda fark etti. Fransız barok tarzı kırmızı kadife kaplı bir koltuğa külçe gibi çöktü. Yanı başında Hint ağacından üç ayaklı bir sehpa ve üzerinde de hizmetçinin bıraktığı gümüş bir çay takımı vardı. O esnada Rus sefirinin kızı elinde çay fincanıyla bu sehpanın yanına geldi ve eğilip sütlüğü almaya yeltendiği an dekoltesinden o iri ve beyaz göğüsleri göründü. İhsan Sait sıkılarak başını çevirdi. Ama kızcağız göğüsleriyle iftihar ediyor olmalıydı. Bu yüzden genç hanımı gücendirmemek için gözünün kuyruğuyla şöyle bir baktığında sefirin kızı öfkeyle "Poche muvi postrom motrite ramai grudi" diye bağırdı ve İhsan Sait'in yanağına bir tokat çarptı. Kızın babası da öfkeyle bağırıyor, 2-3 kişi bu adamı zor zapt ediyordu. İri göğüslü kızın 80'lik general dedesi de tekerlekli sandalyesinden "Sasi huy, zalupa" diye nara atarak göğsünden Kiev hafif süvari alayı nişanını kopartıp İhsan Sait'in kafasına fırlattı. Bunu altından Aziz Gregor haçı ve 7 köşeli Aziz Vladimir nişanı takip etti. Adamın kokona karısı da çığlık çığlığa yerden bu madalya ve nişanları birer birer topluyordu. İhsan Sait yüzü pancar gibi kızarmış, ayağa kalkıp geri giderken tam arkasındaki koskoca Çin vazosuna çarptı. Paha biçilmez vazo sallanıyordu. Öyle ki düştü düşecekti. Hemen geri dönüp devasa vazoya sarıldı. Vazo bir türlü dengesini bulamıyor. İşin kötüsü kızın babası da İhsan Sait'in ceketinin yakasını bırakmıyordu. Nihayet uşaklar vazoyu kaideye oturttular. Sıra şatranç müsabakasına gelmişti. İhsan Sait süt dökmüş kedi gibi pencere yanındaki yerine gitti. Camdan daha birkaç saat önce oturduğu bir ahane görünüyordu. Serkil Dorian kulübünün azaları şatranç oyuncularının başına gittiler. Paşa yaverine yine sordu. Oyun başlıyor. Bizim adam rakibine ne dedi? Oyunu bir taş eksik oynamayı teklif etti paşam. Önce beyaz istediği taşı çıkaracak, sonra siyah. Ama siyah beyazınkinden farklı bir taş çıkarmak zorunda. Galiba Alman kabul etti. Üstelik bizim adam misafir diye Alman'a beyazlarla oynama ayrıcalığını da verdi. Bu adam nesine güveniyor. Beyaz taşlarla oynayacağı için sevinen Alman, "Danke" diyerek en uçtaki A2 piyadesini oyundan çıkardı. Koyulan kaideye göre İhsan Sait farklı bir taş seçmek zorundaydı. Ve İhsan Sait şahını oyundan çıkardı. O anda salonda bir uğultu koptu. Paşa yaverine sordu. "Neler oluyor? Alman neden söyleniyor?" Alman bizim adama eğer şahınızı oyundan çıkarırsanız sizi nasıl mat edebilirim diye soruyor. Bizimki ne diyor peki? Bizim adam bunu nasıl başaracağınızı ben de merak ediyorum diyor. Nihayet olmayan bir şahı mat edemeyeceğini anlayan Alman elini kolunu öfkeyle sallayarak bağırıp çağırmaya başladı. Uykusuz, bitkin, aşağılanmış, sol gözü morarmış, kafası ağrıdan zonklayan İhsan Said kılı kıpırdamadan Alman'a bakıyordu. Nihayet Alman'ın eski bir asker olan pederi oğluna yaklaştı ve üzerinde Pour le Mérite yazılı haçı boynundan söküp alarak şöminedeki ateşe attı. Alman çılgınca yerinden fırlayıp ellerini ateşe soktu ve közlerin arasında madalyasını aramaya başladı. Elleri yandığı için de bir yandan bağırıyordu. Pederi oğlunun durumuna acı acı güldü. Hayatı muharebe meydanlarında geçen bu Prusyalı asilzade herhalde yenildiğini anlayamayan bir askerin kazanmayı da bilemeyeceğinden emindi. Ardından yazı masasına gidip İhsan Said adına Deutsche Bank'tan 51.200 altın mark ödeme emri yazıp imzaladı. Ve oğlunun rakibine verdi. Salonda bir sessizlik hüküm sürüyor. Herkes müsabakanın galibine bakıyordu. İhsan Said eğilerek bu muhterem pedere selam verdikten sonra salondan çıktı. Az sonra sokaktaydı. Sevinçten bağırıyordu. Heyt! Dojira! Yeha! Ertesi sabah yanına Bevvali de alan İhsan Said, Japonya askeri ateşeliğindeki randevusuna yetişmek için Bevval ile birlikte trendeydi. Sirkeci'de inip köprüye yürürlerken o dinli diyanetli, o namazında abdestinde, o hacca gidip Kabe örtüsüne bir yüz sürmek için yanıp tutuşan, o Hacerül Esved'i bir öpmek için can atan kambur Bevval, kendisini erkek yapan saik nedeniyle olsa gerek, Eminönü meydanında bir kadının tombul kalçasını mıncıklayıverdi. Hanımefendi çığlık çığlığa bağırırken yetişen kalabalık Bevval'e sille tokat girişti. Az sonra polis gelmiş ve Bevval sopa üstüne sopa yiyeceği nezarethaneye atılmıştı. Aksilik bu ya. Aman babayı ve yüzlerce mücrimi hapisten çıkaran umumi af daha dün ilan edildiği için Bevval'in kodesi boylayacağı kesindi. Nitekim ertesi gün tam 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edilen mahkumlar nedeniyle artık bir perili ev kadar boş ve ıssız olan Sultanahmet hapishanesine tıkıldı. Yediği sopalar onu bitap düşürdüğü için ilk gece deliksiz uyudu. Ama ikinci gece bereleri onu uyutmadı. İşe bak ki karanlıkta zaman da geçmiyordu. Ahlayıp ıhlamalarını dinleyecek, onu teselli edecek bir Allah'ın kulu bile yoktu. Ne kötü ki, ertesi gün ağrısı sızısı geçince, ta iki kat aşağıda gardiyanların tavla oynadığı o bomboş hapishanede yapayalnız olduğunu iyice idrak etti. Günde sadece o da haşlanmış arpadan ibaret bir öğün yemek veriliyor. Bir kadının kıçını avuçladığı için de arpayı getiren ır zehli gardiyan zavallının suratına bir iki çarpmadan edemiyordu. Boyuna göre fazla yüksekte olduğu için pencereden bakamazdı. Ama yağmur yağdığı günlerde hapishane avlusunun ıslak zemininden yansıyan ışık koğuşun tavanında oynaştığında az buçuk eğlenip oyalanıyordu. Tiryaki olduğu için de tütünsüzlükten bir hal olmuştu. Sonraki günler o boş hapishanede biçareyi hafakanlar bastı. Biri cinayet işlesin, hırsızlık yapsın, ev yaksın da gelip bana arkadaş, can yoldaşı olsun diye Allah-u Teala'dan niyazda bile bulunmaya başladı. Ama duaları sonraki haftalarda da kabul olunmayınca artık illallah dedi. İşin kötüsü bir gün ağzında cigarayla gelen gardiyan dumanı zavallının suratına üfledikten sonra sırıtarak kendisine İhsan Said adlı biri tarafından gönderilen tütünü tüttürüp öğle ve akşam birer buçuk porsiyon gelen kebapları ise aşağıda 7 kişi ortak yediklerini, ırz düşmanlarının akıbetinin işte bu olduğunu söyleyince üstüne bir fenalık geldi. Sonraki ay bıçak kemiğe dayanmıştı. Kendisinden önceki mahkumların boş ranzalara yazdığı aşk ve gurbet şiirlerini okuyup ağlamaklı oluyor, helal kapısı arkasındaki müsteşen resimler ise geceleri şeytanın onu aldatmasına yol açıyordu. Ama boş ve tekinsiz hapishanede gusül abdesti alacak su hak getireydi. Bu yüzden tam 20 gün cenabet dolaşmış, ancak yalvar yakar olduğu bir gardiyanın getirdiği, o da bir tencerecik ılık suyla arınmıştı. Üstelik Bu suyla daha önce abdest alındığı belliydi. Üçüncü ayın sonuna doğru yaşadıkları artık şurasına gelmişti. Kadının kıçını avuçladığı için durmadan kendine yuha çekiyor, nefsine gem vuramadığını düşündükçe bre aman diyordu. En fenası gökten nur yağdığından mıdır, yoksa Ademoğlu ıslah olduğundan mı bilinmez, cürüm işleyen çıkmadığından hapishaneye bir tek can yoldaşı bile gelmiyordu. Bir sonraki ay bu vaziyeti yüreği götürmemeye başladı. Bomboş hapishanede boğulup bunalıyor, o bitmeyen gecelerde yandım Allah çağırıyordu. Cezasının bitmesine 1,5 ay kala gardiyanlardan Kur'an-ı Kerim istedi. Ama onlar bir ırz düşmanına musaf veremeyeceklerini beyan ettiler. Ne var ki o abırruğu döküp ayaklarına kapanınca insaf edip taş baskı bir Kur'an getirdiler. O da oturdu ve günler boyunca kıraat edip sadece hatmetmekle kalmadı, bir de ezberleyip hafız oldu. O kadar yanık okuyordu ki gardiyanlar onun iftira kurbanı bir masum olduğunu düşünmeye başladılar. Hatta bir ikisi onu firarına göz yumacaklarını bile ima etti. Ancak buna gerek yoktu çünkü tahliyesine 6 gün kalmıştı. Bevval'in Sultanahmet hapishanesinde yattığı süre boyunca bilhassa 4. aydan itibaren İhsan Said Galata gümrüğüne tebelleş olmuştu. Gümrükte para dönüyor ve bir tek düğmesine dokunan şahsın derhal kodesi boylayacağı avantajı memurlar da İhsan Said'in işlerini sürüncemede bırakıyorlardı. Sabah uyanıp 1-2 saat kahvaltı masasında ve kıraathanede keyif yaptıktan sonra dairede ancak öğle vakti yahut belki daha da sonra arz-ı endam eden memurlar plaçka buldular mı kaçırmazlar. Kaparoz yiyip nüfus ticareti yaparlardı. Zaten bu şahısların seciyeleri de sağlam sayılmazdı. Kısacası daha birer veletken ya dayak ya da mükafat arsızı olduklarından terbiye edilmeleri de kabil değildi. Cesur olmadıklarından ve teminatı da bulunmadığı için ticari bir teşebbüs onlar için korkutucuydu. Bu yüzden eşin dostun pistonuyla bir daireye kapağı attıklarında rahat ve emin bir hayat yaşayacaklarına iyice kanaat getirirlerdi. Bulundukları dairede padişah efendimizin resmi asılı olduğu için arkalarını devlete dayar, kendilerine işi düşen şahısları, maaşları onların vergilerinden ödendiği halde azarlar, hakir görüp itip kakarlardı. İhsan Said, elinde koskoca bir tomar evrakla geldiği dairede bu lüpçülerin birinden imza koparmak için önce çürüttüğü minderde dalıp giden hatta horuldayan adamı uyandırmak zorunda kalır. Derken sinirli bir şekilde gözlerini ovuşturan adama meseleyi arz eder ama mevzunun biraz uzunca yani 4-5 cümle olması sebebiyle çok geçmeden memurun gözleri dalar, laf bitince de içi geçmiş ve pineklemeye başlamış olurdu. Memura dokunmak hapis cezasını gerektirdiğinden İhsan Said adamı dürtüp uyandıramaz ve başında bazen saatlerce kendiliğinden uyanmasını beklerdi. Gözlerini açsa bile memur sorulara eveleyip geveleyerek cevap verir, malumat vermek yerine kemküm eder, verse bile işe el sürmez, suyu yokuşa akıtırdı. 6 ay boyunca elinde imzalı gazeteyle uğrayamayacağı avukata bildirilen Bevval'in hapisteki 5. ayında İhsan Said Galata gümrüğüne daha sık gidip gelmeye başladı. Nihayet sakal attığı bir imamı daireye gelmeye razı ederek yiyici bir memuru ona ikna ettirdi. Ve adam iştahsızca evraka imzasını attı. Ama işleri burada durur gibi oldu. Ambardaki malını almak isteyen İhsan Said memurlara aba altından değnek bile gösterdi. Kolay kolay göze alamayacağı bir şey olsa bile belindeki koltu memurun birine teşhir edince adam zar zor imzayı bastı. Son imzayı atacak memur ise Nuh diyor, peygamber demiyordu. İhsan Said yemledi. Adam cebe attı, yedirdi, adam yuttu. Devlet dairesinde yani su yolunda yatan bu memur malın gözüydü. Nihayet İhsan Said yine kaparoz verdiği imamla yamyamın eşiğine yüz sürüp artık imzayı atmasını rica edince adam insafa gelir gibi oldu. Ertesi sabah ümitle geldiğinde yine yem istedi. Ama kerhen de olsa imzayı bastı. 10 gün sonra İhsan Said Sultanahmet hapishanesinden yeni tahliye olan Bevval'in sürdüğü arabada köprüyü geçiyordu. Arabada gümrükten çektiği malların sonuncusu olan sandık vardı. Koskoca sandığın üzerinde Konstantinople ve Yokohama şehirlerinin adı yazılıydı. Ayrıca sandığın üzerine bir de şablon üzerine filitle boya sıkılarak nakşedilmiş kırmızı bir gül resmi vardı. İhsan Said bir an önce Ayastefanos'a gitmek istiyordu. İşte Bevval, o ağır sandığın bulunduğu arabayı çeken hayvanın ta Ayastefanos'a kadar koştururken nasıl olup da çatlamadığına hala şaşar. 9. ayrımın sonu. Sayfa 115.